Ayrım 2.
Efendimiz eğlencesinin mükemmelden öte olmasını istediği zamanlar itimat ederek sen tertipliyesin Cafer buyurduğunda emrine uyarım. Elimden geleni yaparım. Gerçi üst kattaki bu emsalsiz saz takımı ile hanendeleri görmez hünkârımız, yalnızca müziği duyar. Yani bu kızların alem padişahının mahsus iltifatıyla şereflenme ihtimalleri pek azdır. Meğer ki biri olağanüstü sesiyle dikkat çeksin de onu merak etsin. Zaten bu kızlar güzellikleriyle değil, müziğe olan kabiliyetleriyle öne çıkmışlar ve padişahın musiki zevkini tatmin etmek için yetiştirilmişlerdir seneler senesi. Ancak bazen hazinedar kalfanın içlerinden birini hünkârın yatağına layık bulduğu olur. O zaman da sofadaki kahve ikramını ona yaptırır kalfa ki efendisi bu talihli cariyesini şöyle bir süssün, hoşlanırsa ne âlâ. Benim arzımın hakimi. O günden beri düşünür dururum. Tesadüflere inanmalı mı? O eğlentide kalfa kadının bu sadık bendenin senin yanına doğru minderli sekinin önlerine yerleştirişi tesadüf müydü acep? Yoksa alın yazısı denenin ta kendisi mi? Aslında kahveni bana sundurtmadı, şerbetini de. Yani derim ki beni sana bilhassa yakınlaştırmak gibi bir niyeti yoktu onun. Hatta ihtimal bir başka kızın kısmetini açmaya çalışmaktaydı o. Ama sen bir anda başını çevirip gecelerin karanlığını andıran o derin bakışlarını üzerime diktiğinde ben de adet icabı kirpiklerimi eğeceğime, sana böylesine yakın olmanın heyecanıyla gözlerimi kaçıramadım ya da kaçırmadım olan oldum. Bakışlarımız bir anda çakıştığında sanki bir kıyamet koptu. Sadece ikimizin hissettiği. Kıyamet bile ebediyete ermez ağa, bizimki de bir müddet sonra yatışmaya yüz tuttu. Ancak cazibesi devam etti ikimizin arasında. Hayatım değişti. Ola ki senin de hayatın değişti. Aslında benim hayatımdaki görünür değişiklik senin mübarek yatağından çıktığımın ertesinde gözdeler dairesinin alt katında o alçak tavanlı kafeste koğuşta yer edinmem oldu. Artık döşeğimi senin arada bir gönül düşürdüğün diğer kadınların barındığı yere seriyorum. En kenarda olsam da. Daha sıklıkla şereflendirdiğin ikballerin ile çocuklarının anaları, muhterem kadın efendilerin zaten ayrı ayrı odalarda barınırlar ya, birbirlerini çekemediklerinden pek de hayırlıdır böylesi. Koğuşta en kenarda yer bulmuş olmak beni rahatsız etmiyor. Aksine arzu ettiğimde olabildiğince kendi başıma kalabilmemi sağlıyor. Seni, aşkı düşünmemi. Seni şaşırttım ben, biliyorum Haşmetliğim. Sahiden malumumdur bu. Bana son sarılışlarında hissettim bunu. Adeta ilk kez birine sarılır gibiydin. Sanki önceki sarılmışlıkların silinmişti. Benden sana akan güce akıl sır erdirmeye çalışıyor idim besbelli. Sen benim için aşkın kendisisin. Aşka ihtiyacım var. Aşka ihtiyacım hep varmış meğer. Arzuladığım aşkı veremeyeceksin bana, biliyorum bunu. Ben onu kendi içimde yaşayacağım, kendimce. Kadınlar, alemimin latif süsleri. Yalnızlık sadece Allah'a mahsus imiş. Kadınlarım hayatımı kıymetli kılar, ben de onlardan alakamı esirgemem. Kalfa kadın tarafından koynuma girmeye layık bulunan ya da benim dikkatimi çekerek bu şerefe nail olanlar aslında birbirine benzer daima. Tavırlarındaki yeknesaklık hayrete düşürür beni. Halbuki bilirim, aynı terbiyeyi almıştır hepsi. Hürmetin son haddiyle bir teslim oluş hali. Kendini adeta leziz bir öğün misali ikram edercesine en nadide mertebanide takdim edilen. Sadece bir kez farklı bir tecrübe yaşadım. Birkaç zaman önce iliklerime işleyen. Böylesine altüst edici olacağını tahmin edemezdim. Döşeğimdeki kadın farklıydı. Aldığım zevk farklıydı. Kendimi kaybettim sanki. Bir başkası oldum sanki. O gece sabaha erene dek, gün ışıyana dek, hatta biraz daha sonra da sanki bir başkası oldum ben. O kadını kucaklarken Bir yandan da ürktüm kendimi tanıyamamaktan. Hiç bilmediğim bir arazide çıplak ayakla yürüyormuşum gibi geliyordu. Etraf çılgınca bir bahardı sanki. Ancak çiçekli tepelerin ardından her an bir ejderha çıkacak gibiydi. Sanki bir ses tetikte olmamı, kendimi böylesine vererek kaybolmamamı öğütlüyordu. Ama benim hiçbir şeye kulak asacak halim yoktu. Koynumdaki kadın ise kendini öylesine kaptırmıştı ki dünya umurunda değildi. Aşkın ta kendisi olmuştu besbelli. İkimiz bir ılık nehirde eriyor gibiydik. İkimiz. Alıştığım üzere sadece ben değil, öylesine şehvetliydi, öylesine aşkın güzelliğine bürünmüştü ki seyretmeye doyamıyordum. Hayret verici, ürkütücü, harikulade. O da sarayda yetiştirilmiş olmalıydı. Başka türlüsünü haremde benim gözümün önünden geçiremezler ki. Yani o da aynı terbiyeden nasibini almış olmalıydı. Ama kendisine belletilen kaideleri umursar görünmüyordu. Aksine. Meğer kadın kısmı da erkek kadar zevk alır, bunu da belli edebilirmiş. Bundan hem çok hoşlandım, hem de ne diyeyim bilmiyorum. Bu şiddette bir cazibeye karşı koymak, nefsimi yatıştırmak daha evla geldi bana. Padişahın oturacağı hünkâr şirvanı hazır. Sırmalı örtüleri itinayla serildi. Yüzü al atlas üzerine inci, zümrüt ve yakut işlemeli minderleri, astarı yeşil kumaştan ve yüzü çiçekli acem dibasından şiltesi kabartıldı. Bu yüksek tavanlı, kibir, sabit taht, bütün mekanın merkezidir adeta. Bir basamak yükseltilmiş zeminde yüksek arkalıklı bir divan, taht içinde taht misali. Mermer sütunların üzerinde yükselen tavanı rengarenk kalem işleriyle bezeli. Alınlığı altın yaldızlı yollarla saltanatın işaretidir adeta. Ve iki yanından oymalı altın yaldızlı alçak şebekelerle çevrili. Öyle ki bu bir huduttur. Hünkârı kollarından zarifçe ve katiyen ayıran. Hepsi hükümranlığın alameti. Bu şahane manzara sahibi yerine oturduğunda tamamlanır ancak. Ne zaman ki tabanın güllü dallı nakışlar arasına yerleştirilmiş altın varak çerçeveli billur aynalardan Cihan Padişahı'nın soygucundaki elmasların ışığı, yakutların, zümrütlerin rengi akseder, işte o saat tahtın haşmeti bütünüyle temaşa edilir. Bana sual edecek olsalar, koca hünkâr sofasının dört bir yanında altın rengi ile mercan kırmızısı böylesine ahenk içinde birbiriyle oynaşır iken, aralarındaki mavi beyaz çiçeklenmiş sade Çinliler onlara pek yabancı durur ki bunlar ta Felemenk'ten Çinlilerle ünlenmiş Delft şehrinden getirtilip haremin duvarlarında yer bulmuşlardır ya kendilerine devrimizin yeni merakı diye. Lakin veli nimetimizin zevkinden sual olunmaz ki mülk onun, ferman onun. Gönlümün ışığı. Seninleyken arzın yedi kat üstüne çıkmış idim. Şimdi ise gam bucağında ve hasret ocağındayım. Nefsim nefesinin sıcağını beyhude arar. Bir kez, sadece bir kez muhabbetine layık buldum beni. Mesut bahtiyar kıldın, ardından mübarek yüreğinden uzaklaştırıp dertlere saldın beni. İnsan olmaya karşı koyamadım ve sana tutuldum. Öyle ki senin aşkını içimde hissetmek, yaşamayı hissetmekle aynı. Birini çekip alırsan öteki de yok olur. Ne fikredersin bilemem efendim. Artık bendeni huzuruna, o mübarek yatağına arzu buyurmuyorsun. Koynunda geçirdiğim o tek gecenin hatırasını ömrümün sonuna dek en kıymetli varlığım olarak muhafaza edeceğim elbette malumundur. Sanma ki padişah koynunda geçirilmiş bir gecenin anısı olarak. Hayır. Sadece aşkımın anısı olarak. Senin mübarek yatağının serili olduğu odanın kapısında yazdığı üzere emek anahtarını açıp gireceksin bu saadet kapısını. Sen sultanıma name yazmak, sevdiğime hitap etmek hayatımın yegane tesellisidir. Yazmaya cüret ettiğim mektupları sana ulaştırmaya asla teşebbüs etmeyeceğim, malum. Yazdıklarımı ve bundan sonrakileri de. Ancak ola ki bir gün cesaretimi hakkıyla toplar isem bilinmez. Sana en yakın olduğum o harikulade anlarda bile zamanın geçiciliğini ta içimde hissedip sana hasret duymaktaydım. Nasıl anlatabilirim ki bunu acizane kelimelerimle? Kaçınılmazlıklar bütün hayatımızı var eden yolun taşları sanki. Onlara basmadan yürümemiz imkan dahilinde değil. Seni düşündüğümde ve kendi vaziyetimi hüzün kaplar her yanımı. Gün gelip hepimizi sarıp sarmalayacak olan kefen bezinin hafifliğinde bir tabaka misali sarıp sarmalar beni. Ben de kendimi ona teslim ederim, mukavemetsizce. Bana bu kadar yakınsın ve bu kadar da uzak. O kapkara gözlerin daima takip eder beni. Senin mevcudiyetine ihtiyaç yoktur gözlerinin gözlerimde olması için. İçim titrer usulca, derin bir iç çekişle sarsılırım. Bana dikkat etmeye tenezzül edenin görüp göreceği bu kadardır. Yoksa kimselere yakınmam. Sana olan aşkımı da paylaşmam onlarla. Onlar böylesi bir aşkı anlayamazlar. Anlamasınlar da. Evet, aşkımı senden başkasıyla paylaşmayı istemem. Hatta kimi zaman seninle bile. Kim bilir, belki de bu yüzden dertlerimi, acılarımı paylaşmadığımdan severler beni haremin kadınları. Ben bu karşılıksız aşkla yaşamaya mahkum olduğumun farkındayım. Alın yazım bunu biçmiş bana. Kim buna karşı durabilir ki? Bazen hayatı sorgulamak arzusunu hissederim, sonra vazgeçerim. Hemen o çok bildik saydam bürümcüye, hüznüme sığınırım. En hakikatli dostumdur o benim, asla terk etmez beni. Onun beni terk etmeyeceğini bilmek bir garip emniyet verir ruhuma, tutunabilecek bir dal gibi. Günlerim bu minval üzere geçer gider. Sultanımız veli nimetimize sunulacak meyvelerin tertiplenmesi başlı başına bir inceliktir ki layıkıyla yerine getirmek başlı başına bir malumat gerektirdiğinden bu işle hazinedar kalfa bizzat meşgul olur başka bir dolu hizmetkarın mevcudiyetine rağmen. Çeşnigir başı tatmıştır bunları da önceden. Mevzu bahis olan pişirilip kotarılmış yemek değil, dalından koparılmış meyve ise de İhtiyatı elden bırakmamak lazım gelir. Mabeynin kiler odasında hazır tutulan bu meyveler son anda çıkarılmalıdır ki en nefis halleriyle sunulsun cihanın efendisine. Bu akşam bizzat ben üstlendim ya bütün hazırlığı. Mesela kara incirler ile kara üzümlerin şu yakutlu porselen kaselere yerleştirilmesini buyurdum itinayla. Kavak incirleri ile sultaniye üzümlerini ise zebercetlerin yeşiliyle eşleştirdim. Satırlarında zebercetten harikulade çiçekler açmış fanfurlara koydurdum onları. Bu kaseler nakışlı sedef ve bağ kakmalı alçak sehpalar üzerine dizildi. Yaz sonunun bu en lezzetli ürünlerini neredeyse cennetin meyvelerini efendimize tattırmak üzere. Zamanında Çin diyarından getirilen bu kaselerin güzelliğine güzellik katılmak istenince sarayın kuyumcuları motiflerin üzerine pek kıymettar taşlar kalkmıştır. Taşları çiçek şeklindeki altın yuvalara oturtarak bin bir hünerle. Bu suretle tamamen Osmanlı zevkiyle mütenasip padişahın kullanımına mahsus eserler meydana gelmiştir. Her biri birer mücevher muamelesi görmeye layık. Ve bu mücevher kaselerin aralarında ince boyunlu, gümüş işlemeli bardaklarda taptaze güller. Has bahçeden yeni devşirilmiş, tam da yakıştığı üzere. Bu kez bilhassa yavru ağzı rengindeki bir de eflatunumsu renkteki güllerin toplanmasını, koyu kırmızılar ile parlak sarıların ise devşirilmemesini buyurdum ki çiçekler meyvelerin rengini gölgelemeye. Buzda bekletilen meyveler hala buğulu. Hele kasenin kenarından taşmış üzüm salkımlarının rengi üzerinde durdukları yaldızlı tabloya yansıyor. Şehvetli bir iştahla yenmeyi beklercesine. Meyvelere bakınca ardından gözüm hep tahtın bir yanındaki altın musluklu çeşmeye kayıverir. Bu mermer çeşmenin Avrupa usulü kabartmalarına. Zira onlar tıpkı bu meyveleri taklit ederler adeta. Mermerden oyulmuş meyveler Mermer kaselerinde, çeşme aynasının iki yanında, etraflarındaki şaşanın ne küçük bir parçasıdırlar aslında. Tahtın öbür yanındaki sedef çerçeveli billur ayna ise her yana ışıklar saçar mabeyne. Bu muazzam sofaya da aynalı sofa dedirtecek kadar. Lakin bu sofadaki yegane aynalar onlar değildir ya, pencerenin içinin tavanındaki dilimli beyzi aynaları ancak oraya oturanlar görür. O en imtiyazlı olanlar yani. Bu büyük aynanın arkasında bir gizli kapı olduğunu, buradan Abdülhamit Han'ın babası Sultan 3. Ahmet'in en sevdiği mekan olan yemiş odasına geçildiğini de bilen bilir. Ahmet Han'ın bu gizli geçidi ne zamanlar, nasıl kullanmış olduğunu hatırlayan ise kalmamıştır zahir. Memleketin hali malum iken benim nefsime eylemem kimi zaman tuhaf gelir bana. Ancak sarayın nizamı budur. Ben hem sahibiyim bu şatafatlı, bu hudutsuzca alemin, hem de esiriyim. Hudut boyundaki akıncı misali, her an bu alemden koparılmaya namzet, her an koparılmaya hazır. Ters istikametten esecek bir siyaset rüzgarı, bir lahzada devirir sırça tahtımı, malumundur. Kimseleri açık etmesem de. Bu yüzden sağlam dururum, haşmetli dururum, vakur dururum, heybetli dururum, dik dururum, hükümdar dururum. Hayallerin hakanı dururum, gönlümü eyler dururum. Şu beni bekleyen nazeninlerin kaçıp bilir acaba benim menfaat terazisini her daim güçsüzden yana eğmek yanlısı olduğumu, yoksul ahaliyi gözetip iyaşesi için bizzat uğraştığımı, her yangından sonra yanan fırınların çıkaracağı ekmeği hesaplatıp yerine koymaya çalıştığımı. Tersane ambarlarında zahire kalmadığımda üst üste yazdığım hatta hümayunlarla Kaymakam Paşa'yı ikaz ettiğimi. Çıktığım tebdillerde şehri dolaşırken hep fırınlara uğrayıp ekmeği tadıp numune tuttuğumu, darı ve arpa karışımı olup da buğdaydan eser bulunmayan ekmekleri ayırdığımı. Bakkallardan yağ, mum, sabun bulunmadığında vaziyeti derhal sual ettiğimi. Asayişin temini yolunda pek azim çaba gösterdiğimi. Bütün bu meselelerin fikrimin derininden hiç gitmediğini. Hem neden, nereden bilsinler ki? Süs, taravet, adap, hüner bildikten sonra. Yahut neden sıkça hünkâr mahfili olmayan camilere cuma selamlığına gitmeyi tercih ettiğimi düşünürler mi hiç? Şu asırlardır adet olan, her mimar başının bir öncekinden görüp de itinayla tatbik ettiği hünkâr mahfilini benimsemem ben. Camilerde ahalinin hep bir olduğu bu mübarek mekanlarda, herkesin secdeye vardığı yerde bulunmak, onlardan yüksekte, ayrı bir seviyede namaz kılmaktan evladır gibi gelir bana. Ya saltanatı devraldığımdan beri seyit kıyafetiyle şehrin ücra yerlerinde tebdil gezdiğimi ve bilhassa bazı küçük memurumun cenazesine bu kıyafetle sade halkın arasında katıldığım kaçının malumudur acaba? Ama fikirlerimi kadınlarımla, cariyelerimle münakaşa etmek ihtiyadında değilim ki. Halbuki ihtimal içlerinden bazısı bu şekilde derinden tetkik eder alemi. Hele şu beni hayrete düşüren ateşli taze, aklımı başımdan alıp beni olmadık korkulara salan güzel. Her ne hal ise bu minval üzere geçecek hayat. Neredeyse ömrün sonuna geldik dediğim bir zamanda yüzüme gülen talihin sürüklediği istikamete doğru. Derken beklenen varlık sofaya girdi işte. Hayatımın istikametini değiştiren adam. Çocukken hizmetine verildiğim, daha o yaşta terbiyemle, itaatimle ve en çok da aklımla gözüne girdiğim, o kafes hayatında zaman zaman yalnızlığını, zaman zaman umutlarını paylaştığım adam. Bensiz yapamayacağını ifade ederek dünyamın değişmesine sebep olan adam. Aslında benim de onun uzağında bir hayatı nedense benimseyemediğim adam. Esmer, koyu sakallı, kalın birer yay misali kara kaşlı, çökük suratlı, yaşlıca adam. Koca devletin sahibi ve haremin efendisi. Oradaki kadınların hepsine göre Cihan'ın göz bebeği. Uzun boylu, ince, görünmez bir yük taşır gibi görünen omuzlarına rağmen heybeti yerinde. Ve yaz sonunu çoktan ardında bırakmış, yüzü sürmekte. Ağır ağır tahtına doğru yürüyor azametli. Harem ağalarının yardımıyla tahtına kuruluyor. İncili minderlere dayıyor sırtını, yine ağların etrafında, tam da onlara tembihlediğim gibi. Üzerinde Bursa ipeğinden bol bir kırmızı kaftan, kenarlardan dönen kürk astarı giyeni akşam serinliğinden korumakta. Yeşil ipek şalvarı ince yollu, beline mücevher tokalı bir kemer yerine enli, sırmalı bir kuşak sarmış. Kaftanın iki yakasını bir araya getiren çapraslar silme elmastan, tıpkı biraderi Sultan Mustafa'nın esvapları misali. Serçe parmaklarında yüzükler, kuşağında silme elmaslı bir hançer parıldamakta. Ama bir mücevheri var ki hepsini gölgelemekte. Başındaki yüksek sarığın önüne iliştirilmiş bir sorguç, cümle saray halkının gözünü almakta zorlandığı bir sorguç bu. Gözümün nuru efendim. Sana gönlümün pare pare olduğunu söylesem, her bir parenin sana ait olduğunu ve her bir parenin ayrı ayrı acı verdiğini bir an durur düşünür müydün? Hani o tek gecemizde kısa bir müddet başını karnıma yaslayıp yatışının benim için o anda adeta bütün bir hayata bedel olduğunu bilir miydin? Ya da beni kucakladığında bakışlarının içimde uyandırdığı emsalsiz sıcaklığı en latif bahar havasıyla bile kıyaslamaya kıyamadığımı. Asla okumayacak olduğun bu namelerin ise tek ilacım olduğunu.